Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Herkese merhaba, günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Artık beni günün hangi saati dinliyorsanız. Uzun bir moladan sonra sahalara dönüş yapmak gerçekten biraz garip hissettiyse de çok mutluyum. Çünkü işleri yoluna koyduktan sonra şimdi yine böyle en rahat hissettiğim platformlardan birindeyim. Bugün de benim için çok önemli, hayatımda çok büyük bir yer kaplayan bir şeyden bahsedeceğim. Ama önce bu olayın benim hayatıma nasıl girdiğiyle başlamak istiyorum. İşte bu alışkanlığı nasıl devam ettirdim, bıraktığım vakitler nasıl geri döndüm vesaire vesaire. Birinci sınıfın sonunda okuma yazmayı böyle güzelce oturttuktan sonra yaz sınavına bunları pekiştirmemiz için o zamanki hocam, kendisini de çok severim bu arada, böyle hala ara ara denk gelir sohbet ederiz. Hatta geçen senelerde benim kardeşimin okuluna geçiş yapmış. Bir alt döneme giriyor olsaydı kardeşimin de birinci sınıf öğretmeni olacaktı ki gerçekten çok mutlu olurdum. Ama olamadı. O gün okula denk geldiğimizde beni görünce de çok şaşırdı. Böyle kocaman bir sarıldık ettik. Yanındaki diğer hocalara dönüp şey dedi işte. Bakın benim hala her sınıfa anlattığım bir öğrencim vardı. Böyle tam kitap kurduydu diye bahsettiğim öğrenci. İşte bu dedi. Çünkü o dönem ben gerçekten çılgın gibi okurdum. Sağ olsun öğretmenim o kadar güzel aşılamıştı ki bunu bana. Kitap okuma alışkanlığım okuma yazma öğrendiğim gibi yüklenmişti zaten bana. Bazen o kadar çok okurdum ki gözlerim kan çanağına dönerdi. Babam yasaklamıştı bir gün. Birkaç gün kitap okumak yok demişti. Nasıl üzülmüştüm var ya, anlatamam size. Neyse işte ne diyordum? Birinci sınıfın yazı. Okumayı da yazmayı da unutmamak lazım. Bol bol pratik yapmak gerekiyor. Öğretmenimize dedi ki kırtasiyeye gidin. Size aitmiş gibi hissettiğiniz. Şu defter keşke hep başucumda olsa diyecek kadar beğendiğiniz bir defteri alın. Daha sonra size vereceğim 50 soruyu bu defterde yanıtlayacaksınız. Ama bir günde bir sorudan fazla yanıtlamak yok. Hani öğretmenlerin bir de böyle hep kuşları olur ya, işte bana kuşlar haber verir yoksa falan derdi. Biz de bunları ötenlerin annelerimiz olduğunu pek anlamazdık. Ama olsun. Okuldan çıktım, evimizde tam okulun karşısındaydı. Karnımızı aldık, koşa koşa gittik eve. Dedim anne kırtasiyeye gitmemiz lazım şimdi. Akşam ödevim var. Almamız gerekenler var. Yetişmez yoksa. Annemler de bir şaşırdı. Okudular dediler hani yaz vakti ilk günden ne ödevi. Sonra öğretmenin verdiği kağıdı vermişti, okudular onu falan. Götürdüler beni çarşıya. Öyle çok kırtasiye gezdim ki çok net hatırlıyorum. En son bir pembe peluş yumuşacık bir defter gördüm. İçini bir açtım, sayfa üstlerinde tarih kısmı da var. Tabii ben nereden bileyim onun zaten bir günlük olduğunu. Dedim Allah'ım bu defter benim için yapılmış. Onu aldım, başladım ödevimi yazmaya. 90 gün için verilmiş 50 tane soru. Ben sizce o 50 soruyu peş peşe düzenli olarak bitirmemiş miyimdir? Tabii ki de evet. Ama öyle keyif almıştım ki yanıtlarken. Mesela bir soru vardı. Diyordu ki bir şey olacak ve o gün senin için dünyanın en mutlu gününe dönüşecek. O şey ne olurdu? Bana o gününü anlatır mısın? Diyordu. O ufacık aklımla yatağımda bu soru için neredeyse bir dakika falan düşünmüştüm en fazla. Direkt bulmuştum cevabını. Seneler sonra şimdi yine düşünüyorum. Hatta size de sormak istiyorum. O günü dünyada en mutlu olduğunuz güne çevirecek olan o şey ne? Yani bunun cevabını 7 yaşınızdaki haliniz kadar hızlı verebilir misiniz? Bir düşünmenizi istiyorum. Hatta ben sizinle 30 soruluk bir şey yapalım da istiyorum. Bölümün sonunda anlatacağım nasıl yapacağımızı. Bekleyin o kısmı. İşte benim günlük tutma maceram böyle başladı. Ondan sonra da zaten durmak bilmedim. Her gün olmasa da o gün anlatmaya değer bir şey bulduğum gibi koşa koşa gidip yazardım. Seneler geçti. Ben hala biriktiğim gibi defterime kalemime koşuyorum. Terapi gibi geliyor bu bana çünkü bilmiyorum yani. Genelde bu duygularımızı ve sorunlarımızı başkalarına ilettiğimizde bu bizim iyi hissetmemiz için yardımcı oluyor aslında. Günlüğüm de çoğu zaman bu görevi üstleniyordu benim için. Çünkü yazma işlemi gerçekten de tedavi edici. Sorunlarımı o an üzüldüğüm bir olayı ya da duygularımı oraya döksem hayal kırıklığından kurtuluyor gibi hissederdim. Günlük tutmanın gerçekten başka bin bir faydası da var. Sayılabilir bunlar yani ama siz günlük deyince sadece böyle sevgili günlük diye başlayan defterler aklınıza getirmeyin. Yani öyle de olabilir tabii ki, o ayrı bir konu. Ama günlükle alakalı böyle kendi tecrübelerime ve hikayelerime geçmeden önce biraz ne tür günlük tutabilirsiniz bunlardan bahsetmek istiyorum. Siz kendinize en yakın gelen şekli seçebilir, o yöntemle de devam edebilirsiniz. Çünkü ben de mesela yılın her dönemi aynı şekilde günlük tutmuyorum. Bazen öyle ruh halime göre farklı yöntemlere geçebiliyorum. Mesela özellikle son dönemlerde belki de adını sıkça duyduğunuz bir yöntem var. O da sabah sayfaları. Bu morning pages olayı. Bu sabah sayfaları fikri Julia Cameron'ın artist ve kitabından çıkıverdi bildiğim kadarıyla. Sanatçının yolu olarak çevrildi Türkçe, yanlış hatırlamıyorsam. Yazar orada diyor ki her güne 3 sayfa günlük yazarak başla. Çünkü günlük tutmak, kafandakileri yazıya dökmek kişinin yaratıcılık serüveninde de çok büyük bir yere sahip. Bu şekilde güne yazarak başlamanın günü çok daha pozitif hale getirdiğini de söylüyor. Ki hatta bunu deneyen biri olarak beni biraz daha sabah insanına dönüştüren şeyin bu olduğunu söyleyebilirim. Ne yapmanız gerekiyor bu sabah sayfaları için size böyle basit şekilde kural kural anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bunları el yazısıyla yazmanız gerekiyor. Yani sabah kalktığınız gibi kağıt kalemle haşır neşir olmalısınız. Ve bu sayfalara aklınıza ne geliyorsa onu yazmalı. Yani bir nevi oraya zihninizi boşaltmalısınız. Ne yazdığınızın sahiden pek bir önemi yok. Yani öyle hani bunun edebi bir değeri olmalı gibi bir düşünceye kapılmayın. Çünkü bunları dönüp dönüp okumak zorunda da değilsiniz bu arada. Hani gerek yok böyle bir şey. Sadece kafanızdakileri boşaltmanız ve güne böyle zihniniz boş ve rahat bir şekilde başlamanız için bir yol olarak düşünün bunu. Bu yöntem için normal kalktığınızdan bir yarım saat 40 dakika erken kalkmanız da yeterli bence. Hani eğer ki okulunuz, işiniz vardır diye düşünerek söylüyorum. Çünkü hani sadece yazın yapılacak bir şey gibi de düşünmedim. Çünkü hani 3 sayfa yazı yazmak bir ortalama yarım saatinizi alır diye düşünüyorum. Yani ben de öyle oluyordu en azından. Sabah sabah zihni bu şekilde uyandırmanın, yani bu işi sabah ilk kalktığımız gibi yapmamızın bilimsel sebepleri de var. Hani prefrontal korteksin en çok sabahları aktif olması gibi sebepler mesela. Bir diğer yöntem ise rüya günlüğü. Bu konu benim çok altından kalkabileceğim bir mevzu değil. Çünkü ben rüyalarını pek hatırlayabilen biri değilim. Ama okuduğum bir yazıda Frida Kahlo'nun da rüya günlüğü tuttuğuna denk gelmiştim. Yani böyle sabah sayfalarının rüya versiyonu gibi düşünebilirseniz, hatta bunu çizerek yapanlar da var ki çok da keyifli olur diye düşünüyorum. Normalde günlüğünüzü de çizerek yapabilirsiniz. Ben bunu ileri bir tarihte düşünüyorum mesela, böyle daha fazla boş vaktimin olduğu bir zamanda. Çok keyiflidir diye tahmin ediyorum. Şimdi size benim düz yazısım gelmediğinde ama böyle günümü de kaydetmeden yapamadığım haftalarda ne yaptığımdan bahsedeceğim. Listelemeyle günlük tutuyorum. Yani bu nasıl oluyor peki Zeynep'ciğim? Şöyle ki ben unutkan biri sayılabilirim. Ne okuduğumu da unutabilirim. İzlediğim diziyi, filmi de unutabilirim. O listeleri kafasında yapabilen biri değilim yani. Ama özellikle yıl sonunda o sene neler okuduğumu ya da izlediğimi bilmek de çok hoşuma gidiyor. O yüzden günümde bunları madde madde yazardım sadece. İşte o gün bir kitabı bitirmişimdir. Kitabın adını, o kitapla bir anım varsa onu, kitabın bana hissettirdiklerini listeler geçerim. Bir film için de yapabilirim bunu. Ya ben yaz tatiline giriyorumdur. Yaz tatili için güzel bir liste yaparım. Yaptıkça da tik atarım ki bunun ne kadar keyifli bir şey olduğunu bunu tadanlar bilir sadece. Yani günlük yapılacaklar listesi hazırlamak zaten asla vazgeçemediğim ve çok da faydasını gördüğüm bir şey. İşte podcast çekmek için istediğim bölümleri listelerim, okumak istediğim kitapları listelerim. Yani bu şekilde listeleyerek 4-5 küçük boy defter bitirmişimdir ben belki.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
De. Özellikle üniversiteye ilk geçtiğimde bu şekilde günlük tutmaya dönmüştüm. Çok da basit her şey benim için. Çünkü zaten alışkanlığı edindikten sonrası hep de çok daha kolay oluyor. Ama özellikle pandeminin ortaları, hani şu evlere kapandığımız, okulların açık olmadığı dönem çok fazla şey değiştirdi benim hayatımda. Bu Karabük'teki tüm arkadaşlıklarım tepe taklak oldu ki benim için çok farklı bir dönemdi. Ben Karabük'te okuyorum bu arada bilmeyenler için. Şu an Kocaeli'de ailemin yanındayım. Eylül'de yine Karabük'e gideceğim ve son senemi okuyacağım inşallah. Neyse, pandeminin son demleri benim için psikolojik olarak çok zordu. Karabük'e dönmek istemiyordum asla. Kocaeli'ye yatağa geçiştin şansımı denedim ama o da olmadı. Ki olacağına o kadar inanmıştım ki Karabük'ü kafamda silmiştim bile ben. Bazen bir şey bu kadar gerçekleşmiş gibi davranmak hayal kırıklığının boyutunu da çok arttırıyormuş. Bunu deneyimlemiş oldum. 3 senedir bir arada olduğum ve bir sürü anı biriktirdiğim insanlarla yolum ayrılınca çok büyük bir yalnızlığa düştüm. Çevremde insanlar da olmasına rağmen, ki en kötüsü de buydu bence. Çevremde birileri olmasına rağmen yalnız hissediyor olmam. 4. sınıf başlarken Karabük'e geldiğimde şehirden nefret eder haldeydim. Çünkü oraya katlanmamı sağlayan şey zaten arkadaşlarımdı genel olarak. Ben kendi başına da eğlenebilen ve kendiyle vakit geçirmeyi de çok seven biriyim ama o psikoloji bambaşka bir şeydi. Sonra bir akşam yürüyüşe çıktım. Kendi başıma böyle bir kahve içerim, geri dönerim dedim. O kahveyi içerken çocukluk arkadaşım aradı. Ankara'da okuyor o da. Böyle çok yalnız hissettiğim bir anda ilaç gibi geldi o telefon araması benim için. Uzun uzun böyle anılar konulardan, yaptığımız saçma sapan şeylerden bahsettik. Daha bazen şey oldu. O bir şey anlatıyordu mesela. Ben ilk başta hatırlayamıyordum. İşte ya hani şöyle şöyle olmuştu, bak şunlar da vardı yanımızda diyerek ayrıntı verdiğinde bazı anılarımızı çok net hatırlayabildim o an ve çok mutlu oldum. Aynı zamanda çok da üzüldüm. Telefonu kapattıktan sonra kahvemi içip ağlıyordum sadece bir yandan. Çünkü şunu fark ettim. Üniversite anılarım, yani burada geçirdiğim birkaç sene, çok güldüğüm, gezdiğim, benim için kıymeti olan anılar artık sadece benim hatırladığım kadarıyla varlar. Yani seneler sonra bir masada toplaşınca ay şunu da yapmıştık hatırlıyor musunuz diyecek insanlar yoktu artık hayatımda. Çıkmışlardı. Bu da demek oluyordu ki bu anılar sadece benim hatırladığım kadarıyla var olacaklardı artık benim için. Ben o akşamdan sonra yine günlerimi anlattığım dümdüz yazılar yazdım. Günlük türüne geri döndüm. O gün bugündür hala da böyle yazmaya devam ediyorum. Çünkü ben geri dönüp bu yazılanları okumayı da çok seven bir insanım. Seneler sonra da bunu yapmayı çok istiyorum. Bu 20'li yaşlarıma bir daha gelemeyeceğim. Her yaşın hissettirdiği duygular, coşkular bambaşka. Ben de bu yaşların bana hissettirdiklerini unutmamak istiyorum. Bu yüzden de yazmaya devam edeceğim. Şimdi eğer bu anlattıklarımdan sonra günlük yazmak isteyen ya da ben bunları anlatmadan önce de zaten bu alışkanlığı edinmek isteyen ama bir türlü yapamamış olanlar varsa aranızda, size benim birinci sınıftaki öğretmenim gibi davranarak 30 soruluk bir etkinlik yapalım istiyorum. Bu soruları Instagram hesabından paylaşıyor olacağım. Bugünün sorusunu akşamdan paylaşacak olsam da diğer günleri sabahtan paylaşırım diye düşünüyorum. Çünkü herkes akşam yazmak zorunda da değil günlüklerini tabii ki. 30 günün ardından zaten birçoğunuz buna alışmış olabilirsiniz. Kendi başınıza da devam edebilirsiniz ki umarım da edersiniz. Ama eğer çok severseniz belki 2 günde bir olacak şekilde yine devam edebiliriz birlikte yazmaya. İnsanların böyle bir alışkanlığı kazanmasına bir faydam olması beni çok mutlu eder. Çünkü bu günlük tutma olayının faydaları belki de bir başka bölümün konusu olacak kadar da uzundur derdim. Ama sanmıyorum günlükle alakalı yine ayrı bir bölüm çekeceğimi. Ama şunu biliyorum ki belki de şu an eserlerine böyle hayranlıkla baktığımız birçok insanın da alışkanlıkları vardı bu şekilde. Leonardo da Vinci de mesela bunlardan biri. Yani bugüne ulaşmış 7000 sayfalık bir günlük. İçinde fikirleri, icatları kafasında biriktirmek yerine kağıda döktüğü onca şey. Hatta daha fazlası da vardır diye düşünüyorum ben. Hani 7000 sayfada bitmemiştir diye düşünüyorum. Toparlamam gerekirse şöyle söyleyeyim. Yazmaktan korkmayın. Yani bu belki kendinizle yüzleşmenizi sağlayacak. Belki bir şeyleri sonuca ulaştırmanıza bir fayda olacak. Belki size aynı bendeki gibi bir terapi etkisi yaratacak. Anılarınız sadece hafızanızda olanlar kadar kalmasın. Nermin Yıldırım'ın bir kitabına şöyle diyordu. Yaşanmışlar unutulur ama yazılmışlar asla unutulmaz. O yüzden sadece sizi üzenleri değil de böyle en mutlu hissettiğiniz anları da yazın. Hani bu en mutlu hissettiğiniz anlarda defter kaleminize koşabilirsiniz. Aynı benim gibi. Madem bölümü bitiriyorum yine bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Bu sefer de Oğuz Atay'dan. Bu alıntı benim bir günlüğümün ilk sayfasında yazıyor. Yani muhtemelen yine bir günlüğe geçtiğim bir vakitte okumuşum bu kitabı. Belli ki. Şöyle diyor yazar. Daha insanlarımız arkalarında belge bırakmaya alışmamışlar. Günlük tutmak gibi bir alışkanlıkları da yok. Aklında ne kalmışsa onu söylüyor. Ölüp gidince bundan da yoksun kalıyoruz. Aklımıza gelen her şeyi bir yana yazmak ayıp olur diye düşünüyoruz herhalde. Hele başkaları için düşüncelerimizde dedikodu olur diye kağıt üzerine geçirmekten çekiniyoruz. Kalıcı bir şey bırakmaktan korkar gibi bir halimiz var. Öyle ya, bu dünya da gelip geçici değil mi? İşte ülkemiz meydanda. Öteki dünya ile ilgili yapılar dışında kalıcı bir şey bırakmamaya dikkat etmişiz. Bu alıntı özünde ne anlatır hatırlamıyorum. Ama benim için kalıcı bir şeyler bırakmaktan korkmamayı hatırlatıyor. Siz de kalıcı bir şeyler bırakmaktan korkmayın. Zihninizdeki her şekilde akıtın, boş verin. Yani hiçbir şey sizden kıymet değil zaten. Kendinize çok iyi bakın. Bölümü dinledim deyip fikirlerinizi belirtmek isterseniz de ben Instagram adresimi açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bizimle 30 soruluk bir günlük tutma macerasına da katılabilirsin. Çok sevinirim. Kendinize tekrardan çok çok çok iyi bakın.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.